Ayrım 34.
Mevlana aşkın içindeki derin duyguları aradı. İnançlarımızı değerlendirdi. Perize de elindeki neyi dudaklarına götürdü. Bir iki ölçüde o üfledi. Pan, insanın aşkında vuslatın derin duygularını uyandırdı. Neylan Perize'nin yanına geldi. Artık yakınlaşmanın sınırlarında olduklarını ikisi de hissediyor ama hala aralarında bir şeffaf perdenin varlığından ürküyormuş gibi mesafeli duruyorlardı. Neylan o şeffaf perdeye dokundu. Biliyor musun, yıllar önce flütün doruğundaki Zati Arca ile neyin üstadı Hüseyin Fahrettin Dede, Chopin'den, Liszt'ten, Beethoven'dan parçalar çalmışlardı. Perize'nin hayret ile hayranlık arasında gidip gelen duygularını yormak istemiyordu. Neylan cesaretlendirici şeyler söylemek istedi. Çocukluğumda Hüseyin Fahrettin Dede'yi dinledim. Zati Bey'i de dinledim. Bu iki enstrümanın aslında bunlara ruh veren temel felsefeden kaynaklanan ahengini tattım. Pan'ın bütün varlığını Zati Bey'in nefesinden aldım. Mevlana'yı da Hüseyin Fahrettin Dede'den. Perize etkilenmişti. Bir elin gelip kendisini bu çıkmazdan çekip almasını diliyordu. İkindi ezanı okundu. İkisi de sustu. Perize bir ilahi huzurun kendini o çıkmazdan kurtaracak eli göndereceğine inanıyordu. Ezan sustu. O el geldi ve Perize'yi aldı, bitişik odaya götürdü. Sanki tuvaldeki Perize yerinden sessizce kalkmış ve piyanonun başına oturmuştu. Hicaz'ın yanık ahenginde, ikindi ezanlarının huşu içinde dinlenen ilahi daveti vardı. Beethoven'ın ihtişamı tevazu dolu bir teslimiyetle Perize'nin parmak uçlarına gelmiş ve saltanatlı bir misafir gibi kurulmuştu. Perize bu hatırlı misafirlerin muhteşem namelerinden yola çıktı. Gökyüzüne yükselişin hazzını duydu. Beethoven'ın nameleri bir ilahi işaretin hükmüyle sanki ezan vaktinin huzur ve idrakine dönüşmüştü. Bu ahenkli izdivaç adeta inanç ve mana değiştirmiş, o ihtişamlı orkestra disiplini bir müezzin sedasında sükunet bulmuştu. Artık ezan vakti bir Beethoven vardı. İki derin musiki tek bir orkestranın ahengiydi. Bir yanda obuaların, trompetlerin, saksafonların güçlü nefesi, öte yanda onlarca güzel kızın üflediği neylerin alttan alan tevazu seslendi. Neyzen kızlar simsiyah bir perdenin önünde simsiyah kıyafetler içindeydiler. Sadece bir güneş gibi parlayan saçları, tevekkülle gülümseyen yüzleri ve kamışlar üzerinde gezinen sedef elleri vardı. Birden orkestra sustu. Neyler hep bir ağızdan Itri'nin Salat-ı Ümmiyesini üflediler. Sonra davulları muhteşem temposuyla bütün orkestra coştu. Yelelenmiş saçlarının gür ve iddialı çılgınlığıyla sanki Beethoven çalıyordu. Perize'nin şafak kızılığını özleten saçları Ağustos sıcağının buğday sarısına dönmüştü. Parmakları tuşlarda bir Salat-ı Ümmiye ihtişamıydı. Allahümme salli ala. 14. Bölüm. Hangi aynaya koşsa boş, karanlık. Atlar, atlar, atlar kişner avluda. Bir yol kaçsın gitsin, bir ateş tütsün. Boş, boş, her şey boş. Başının üstünde eski bir kuş. Sabahattin Kudret Aksa. Yaşlı adam zile dokunmadan kapının açıldığını gördü. İnci kapıyı ardına kadar açmış ve gözlerinin derinliğindeki telaşı gizleyen ustalıkla içeri girmesini sağlamıştı. Yaşlı adamın davranışlarında insanı hayrete düşüren rahatlık vardı. Kendinden emin tavrı zamanında her şeye boş vermiş bir görmüş geçirmişlik yansıtıyordu. Ak saçlarının dağınıklığı, fazla özen gösterilmemiş kıyafetinin pejmürdeliği, alışılmış bir borsacıdan çok bohem bir beyzade eskisi izlenimi veriyordu. Kapının böyle usta bir zamanlamayla açılışı, ev sahibesinin meraklı ve heyecanlı telaşlarla kendisini beklediği izlenimi vermiyordu. Ev sahibesinin kendinden emin halinde usta bir tavır görmüş ve bunu işin başında açıklığa kavuşturmak istemişti. Bu kadar usta bir hissedişle kapıları açışınızı doğrusu yadırgadım. Telaşını belli etmeden heyecan telkin eden bir kadına rastlamak çok şaşırtıcıydı. İnci gülüp geçebilirdi. Böylece ilk karşılaşmada şımarmaya müsait bir ihtiyarın neler yapabileceğini kestirmiş ve bu ihtimali yok etmek istemişti. Niteliklerinizi merak ettiğimden değil, işimin peşindeyim. Oturacağı yeri gösterir gibi salonun ortasına kadar yan yana yürüyüp sözlerini tamamladı. Ama telaş ile aceleyi karıştırmayınız. Bu ihtiyar adamı babasının eski bir dostu tavsiye etmiş, daha başlangıçta sıra dışı biri olduğuna dikkatini çekmişti. seni zaman zaman rahatsız edeceğine eminim. Ama sorununu çözebilecek tek kişi olduğuna kalıbımı basarım. Yaşlı adam İnci'nin davranışlarını gözlüyor, bu tahammüllü bekleyişin gerisinde çok önemli bir ihtirasın demlendiğini hissediyordu. İstediğiniz bilgileri toparlamak sanıldığı kadar kolay değil. Yine de bazı bilgileri edinebileceğimizi sanıyorum. Nasıl? Fırsat yaşlı adamın eline geçmişti. Kaçırmaya niyeti yoktu. Acele ile telaş arasındaki farkı bilerek. Sonra asıl konuya girmenin hakkını vermek istedi. Bu meslek matematik öğretmenliğine benzer. Kuralların hiçbirini siz koymamışsınızdır ama en iyisini siz öğretirsiniz. İlişkilerinizin niteliğinden hiç haberim yok, merakım da yok. Fakat içimden bir ses sizden yana olmam gerektiğini söylüyor. İnci bu cevaptan rahatsız oldu. Aslında bu kadar kendinden emin bir insanla çalışmaktan mutluydu. Bu mutluluk her istediği anda kendisine bir ders vermeye meraklanan adam küstahlığına dönüşmemeliydi. Vaktinde bir ders vererek işi kalıbında yürütmeye niyetlendi. Başlangıçta kaba görünen bir kadın izlenimi yaratmak onun beklediği dersin ilk ölçüsü olabilirdi. Ücretini ödeyen benim. Yatırım danışmanı masanın üzerindeki evrakı topladı, zarfın içine koydu. İlk bakışta gideceği izlenimi yaratan tertipli bir hazırlık fark edilmeye başlanmıştı. Endişeli sanılan bütün gözlemleri karşısındakinin üzerine yükleyip işinin üstesinden geleceğini hissettirdi. Garip bir kadınsınız. Hem telaşınız hem sükunetiniz var. İnsanları yanıltıyor. İnci bu kadar kısa sürede böyle bir hükme varılmasından rahatsız oldu. Yeni sorularla yaşlı adamı deşmek yerine kendi akışına bırakmak istedi. İhtiyarın yavaş yavaş aklındaki her şeyi söylemeye niyetli olduğunu hissetmişti. Yanılmadı. İhtiyar konuşmasını sürdürdü. Anlıyorum, bir önemli işin içindesiniz. İhtirasınız aklınızla kol kola geziyor ama bu ihtirasın gerektirdiği ciddiyet ve özeni göstermiyorsunuz. Topladığı evrakı gösterdi. Bunun tek bir tanesinin görünmesi bütün yaptıklarımızın gizliliğini yok edebilir. Masaya bıraktığım bilgilere sırtınızı dönüp gidemeyeceğinizi biliyorum. Size saygı gösterebilirim ama laubaliliğinize izin vermem. İnci yaşlı adamın evrakı toplayıp gideceğini sandı. Beklediğinde yanıldı. Yaşlı adam masaya oturdu. Cebinden mendilini çıkardı. Gümüş kaseye özenle yerleştirilmiş meyveler arasından bir elma aldı ve ısırdı. Sonra açıklama yapmak gereğini duydu. Masanız çok şık ve pahalı. Zedelenmesini istemiyorum. Önemli değil. Önemli. Ben işime önem veririm. Müşterime önem veririm. Onun eşyasına önem veririm. Elmasını bitirmişti. Mendili topladı. Hiçbir iz bırakmadım. Masadaki sigaradan bir tane almak için bakışlarıyla İnci'den izin istedi. Yine bir baş eğmesiyle izin aldı. Sigarayı keyifle tellendiren alışkanlığı vardı. Bunu bir zamanlar birlikte gerçekleştirdikleri bir hatırayı anıyormuş gibi yapmış ve İnci'de duraksayan bir merak yaratmıştı. Babanızı tanırdım. Onurlu ve güçlü bir adamdı. Eğer onurundan biraz vazgeçseydi çok daha güçlü olabilirdi. Başarı ile onur çelişkisini yaşadı ve onurunu tercih etti. Son sözlerini bitirmek ister gibi davrandı. Bütün sıkıntıları böyle başladı. Esef belirtir gibi sözlerini tamamladı. Beni dinleseydi bunların hiçbiri olmazdı. İnci vakit sıkıntısı çekiyormuş gibi davranarak yaşlı adamı asıl konuya çekmek istedi. Yaşlı adam umur bile etmiyordu. Kendinden emin tavrını tekrar takındı ve gitmeye hazırlandı. Aslında bugün yapacak bir şeyiniz yok. Ama öyle görünmek istiyorsunuz. Bu telaşlı manzaranızda beni tahrik edecek manayı bulamıyorum. Sigaradan bir nefes çekti, gerisini getirmedi. Kül tablasında söndürdü. Elindeki zarfı hafifçe incinin önüne doğru sürdü. Bu dosyada gelişmelere göre nelerin yapılabileceğini özetledim. Her ihtimal için benimsenecek çözümleri gösterdim. Talihimizin yaver olması için dua edin. Kapıya yöneldi. Hareketlerinde görevini yerine getirmiş insanın rahatlığı vardı. Kapının tokmağını çevirdi, İnci'ye döndü. Vakit belirleyecek bir izlenim yaratırken başka bir konuya sıçradı. Gelin, kendinizi biraz hayata verin. Sevgilinizi arayın. Geri kalanı ben hallederim. Perize biraz gülümsemek istiyordu. Sahilin sessizliğinde aradığı sıcak ve kanaatkar göğse yaslanmış gibiydi. Mutlu olacağı hissine kapılmış ve Neylan'ı da getirmişti. Dün gece hiç de sırası değilken tekrar eski günlerin hızlı mücadelesinde ziyan ettiği gençliğini anlatmış ve solculuk mücadelesinde Haldun'a verdiği desteğin sıcaklığını aktarmıştı. Leyla sabırla dinlemiş, çok geride kaldığını söylediği duyguların hala Perize'nin bedeninde kıvranan bir akrep gibi canlı kaldığını fark etmişti. Leyla sakin duruşun gerisinde bir mücadelenin yeniden başlatılabileceğini hissedince sabırlı davranmamış ve Perize'nin üzerine yürümüştü. Eğer 12 Mart'ta ve 12 Eylül'de yaptıklarınızı en mükemmel model gibi gösterir ve eleştirinin kapılarını kapatırsanız, bütün sorunları yeniden yaşatırsınız. Perize'ye durduğu zemini hatırlatmak istedi. Şimdi yaptığınız bu zaten. Perize Haldun'la başlayan mücadelesinin disiplinini sevmiş ve kendine mal etmişti. Artık bu mücadeledeki yeri Haldun'un heyecanları değildi. O içine sindirilmiş bir gerçeğin savunucusu gibi cesur ve kararlı mücadelesine yatkındı. Bunun fırsatını kolluyordu. Düşündüklerinin gizli kapaklı kalmasından yana değildi. Duygularımı biliyorsunuz, düşüncelerimi kavradığınızı da görüyorum. Ama sosyal hayatın gereklerinde bir sorumluluğum olduğunu görmezlikten gelişinizi anlamıyorum. Leyla'nın kendisine dikkatle izlediğini görünce memnun oldu. Bu sevinçli teşhise bir ilavede bulunmak istedi. Duygularımı yoran bir adamın düşüncelerimi de yorduğunu sanarak beni yargılamayın. Bu hem bana hem ona haksızlık olur. Sadece içimizdekileri bir temiz imbikten geçirmek istedik. Leyla bu sözün asıl anlamını biliyordu. Nazik bir ifade içinde verilmek istenen şey sorunları göğüsleyecek güçlerinin kalmamış olduğuydu. Bunu açıkça belirtmek istedi. Eğer kendinizi bir zırhın içine gizlerseniz yarın karşınıza çıkacak sorunlara çözüm getirmek imkansızlaşır. Gerçek sosyalizmde nihai hedef olamaz. Diyalektiğe aykırı bir mücadeleyi nasıl savunursunuz? Marx her aşamada eleştiriye ve öneriye açıktı. Perize bu müdahaleyi beklemiyordu. Nereden çıktı der gibi baktı. Gözleri kızgındı. Aynı kızgınlıkla sözlerine devam etti. Bugün de mücadelemizde bu var. Sizin mücadele dediğinize bakın. Bu bir sol mücadelesi değil, sadece düzenin sol dediğinin mücadelesidir. Leyla sözlerinin asıl hükmünü verip konuşmayı sonuçlandırmak istiyordu. Ama Perize'nin içinde filizlenen duygular gerçekten vereceği bir mücadele için hırslarını tazelemesi değil, geçmişte verdiklerinin onurlu değerlerinin korunmasıydı. Leyla'nın bu duygulara sahip çıkmasını, saygı göstermesini bekliyordu. Leyla yavaş yavaş bir sonuca yaklaşıp konuyu bir daha açmamak üzere kapatmak niyetindeydi. Unutmayınız, sosyalizm her noktada ve her safhada faşizme ve emperyalizme karşıdır. Asla uzlaşmaz. Dünya düşünce tarihinin 100 yıllık mücadelesi sosyalist mücadelenin ahlakı olarak tezahür eder. Bu tezahürün bedeli çok ağır olmuştur. Bu ağır bedel hepimize bir sorumluluk yükler. O sorumluluk iktidarı istemektir. Bağımsızlıktan, özgürlükten ve demokrasiden yana olmayan hiçbir sosyalist mücadeleye solun mücadelesi denemez. Ve bunların iktidar talep etmeye hakları yoktur. Perize diklendi. İktidar oy talep ederek değil, devrimle alınır. Bu mücadelede temel ilkeyi kavramak zordu. İtiraf ediyorum, bizimkiler bunun eksikliğiyle yenildiler. Suat'ın anlamadığı, Haldun'un anlatamadığı buydu. Leyla itirafın getirdiği samimiyeti yormadan fırsatı kullandı. Bir de bugünkü hale bakınız. Özal'ın ileri sürdüğü her liberal iddia sanki başka çaresi yokmuş gibi, tek çözümmüş gibi görünmeye başladı. Ve sizin sosyalizm tarifiniz sanki kapitalizmin küreselleşmenin iyileştirilme aracı oldu. Küçük bir müdahaleyle sözlerini bitirdi. Sosyalizmin en vahim hali işi ucuza getirmektir. Sakınacağınız şey budur. Perize Leyla'ya döndü, gözlerinin içini güldürdü. Anlaşıldı. Halktan yana iktidar olmak bizimkilerin becereceği iş değil. Ufuk engin maviliğin uçsuz bucaksız görüntüsüne tahammül edememiş ve erken inmiş bulutların arkasındaki kuytuluğa sığınmıştı. Rüzgar şiddetlenmiş ve hazırlıksız yakalanmış bir hatıra dehlizinden geliyor gibi Perize'nin göğsüne çarpıyordu. Bu çarpış bazen bir erken vuslat gibi hemen kucaklıyor, bazen de ayıplayan hiddetiyle yüzüne vurup canını yakıyordu. İçindeki yalnızlık duygusunu nasıl atacağını kestiremediği için donuk kalmıştı. Küçük ve yatık taşları alıp su üzerinde sektiriyordu. İçinde bir yanardağ varmış gibi sıcak ve hareketliydi. Her hücresi bu yanardağın kollarıydı sanki. Her hücre kendi sıkıntısını giderek büyütüp bir yeni yanardağ gibi patlayabilirdi. Bütün cesaretini toplayıp Leyla'nın koluna girdi. Sert rüzgarın şiddetine göğüs vermiş gibi yanına aldı. Birlikte denize yürüyorlardı. Kendinden söz etmek istemiş ama sırasının henüz gelmediğini anlamıştı. bir acı duygunun ağırlığını taşıdığı her haliyle belli oluyordu. Bana verdiğiniz değerin altında eziliyorum. Hiçbir şeyimi bilmeden her şeyimi tam istediğiniz gibi kabul eden tevazunuz beni korkutuyor. Sanki yaşamın içinden bir sürpriz çıkıp her şeyimi berbat edecekmiş korkusuna kapılıyorum. Durdu, Neylan'a döndü. Sahil boyu sohbetini sever misiniz? Neylan başını salladı. Anlatması için istenen ortamı yaratmak istiyor ama bunun bir sorgulama gibi değerlendirilmesinden de ürküyordu. Sahil boyu sohbeti sözünü sevdim. Çocukluğumun derin hatıraları böyle biçimlenmişti. Babamla sahil boyu sohbetleri yapardık. Perize tekrar Neylan'ın koluna girdi. Sahile çekilmiş birkaç kayığın bulunduğu yere getirdi. Sırtlarını en iri olan kayığa dayadılar. Perize artık kendini anlatmaya başlayacağı noktada hissetmiş ve peşin bir hükümle konuya girmek istemişti. Hiçbir günümü beyhude geçmiş bir ömrüm parçası saymadım. Bu cümle çok kesin bir tecrübe değeri gibi aktarılmış olsa bile Neylan'ın beklediği değeri taşımıyordu. Neylan Perize'nin macerasını değil kararını merak ediyordu. Öğrenmek istediği buydu. Geride yaşanmış ne varsa sahibinin kendi değerinde daima yüceltilecek bir seviye üstünlüğü kazandığını kendi deneylerinden biliyordu. Bununla mutluydu. Herhangi bir tahrik içinde olmayı da düşünmemişti. Bir insanın kendiliğinden başlayan anlatımlarının samimiyetini çok önceleri tatmış ve ne kadar rahatlatıcı olduğunu görmüştü. Perize'nin bu noktaya geldiğini sanıyordu. Perize henüz o noktaya gelmemişti. Bulunduğu yerden Neylan'ın konağı görülüyordu. Kasabayı tepede seyreden bir ihtişam yuvasıydı. Çevresindeki yeşilliklerde bu sabah buğulu bir Eylül güzelliği başlamıştı. Yaz güllerinin tamamının çillerle kaplandığına emindi. Bahçenin uzak köşesindeki zerdali ağaçlarında hazan kokusu vardı. Asmaların yaprakları seyrelmiş ve salkımlar kendini görücüye çıkarmış kızlar gibi sararmıştı. Sanki hepsinin göğsünde bir beşi bir yerde sallanıyormuş gibi pahalı görünüşleriyle çekiciydiler. Perize korkmuş, konuyu kapatmak istemiş ve Neylan'ın itiraz edemeyeceğine inandığı bir gerekçeyi ileri sürmüştü. Üşüdüm. Eve doğru yürüdüler. Kapıdan içeri girdiğinde asmaların olduğu yere gitti, iki iri salkım kopardı. Hakikaten salkımlarda göğüslerine beşi bir yerde takılmış gelinlik kız tazeliği vardı. Verandadaki masaya oturdular. Neylan içeriden şarap getirdi. Kadehlere boşaltıp uzattı. İçtiler. Neylan masaya oturdu. Şimdi karar zamanı. Bu söz şaşırtıcıydı. Neyin karar zamanıydı? Aralarında ortak karar almayı gerektirecek hiçbir tartışma yaşanmamıştı. Neylan cümlesinin ucunu serbest bırakmış. Perize'den hemen bir cevap gelmeyince konuyu değiştirmek istemişti. Üşümen geçti mi? Perize artık Neylan'ı zorladığını fark etti. İşi daha ileriye götürmek istemedi. Kendinden bir payda Neylan'a vermeyi arzuladı. Biliyor musunuz, herkesin acıyla kıvrandığı ömrün ortasında bilmediğim birinin duası sanki başımın üzerinde dolaşır gibi huzur bulurdum. O dua hayatın nimetlerini önüme sererdi. Kendimi güçlü hissederdim. Neylan Pınar'ın fışkırdığını gördü. Gür bir kaynak şimdi tepelerden ovalara doğru akacak, önce sarı tarlaların arasından geçip tavlanın bulunduğu yere gelecek, beyaz aygırı kızıl kısrağı sulayıp ayçiçeklerinin bulunduğu aşağı tarlalara akarak çatlak toprağın bağrında kuruyacaktı. Perize toprak üstüne çıkmış küçük pınardı sanki. Kendimi güçlü hissettiğim her anda hayata karşı diklenen başımı götürüp onun dizlerine yatırmak isterdim. İsterdim ki elleri şakaklarımdan başlayarak beni okşasın. Saçlarımı tarayıp geriye atsın. Boynumun inceliğinden göğüslerime uzanan düzlüğe başını koyup benimle serinlesin, benimle ısınsın. Neylan bu serin pınarın ilk yudumunu tatmıştı. Şimdi kana kana içeceği günün sabrındaydı. Perize aynı sükunetin içindeydi. Ben kendimi onunla kutlu bir terkibe dönüşmüş gibi hissederdim. Neylan bu terkibin dünyasına girmek istemiyordu. Perize başladığı şeyleri kendisinin saygılı bulduğu ölçülere kadar anlatmaya niyetliydi ve devam etti. Her insanın mutlaka birini seveceğini ve sevgisiz bir insanın hayatta hiçbir işin üstesinden gelemeyeceğini ondan öğrendim. Bir varlığın bir varlığa ihtiyacının ne olduğunu bana onun yaşamındaki değerlerin çıplaklığı öğretti. Bu itirafın arkasında gerçek bir sevgiyle bağlanan kadının heyecanları ve hüsranları vardı. Aradığım güçlü ve dayanıklı yanı yoktu. Ama ne olduğunu kestiremediğim bir duygunun tesiri altında onsuzluğun benim için yokluk olduğuna inanmıştım. Sizin anlayacağınız, ben kendi köleliğimi kendim yarattım. Neylan elini Perize'nin elinden kurtardı. Şarap kadehini kaldırıp tokuşturmak için Perize'ye uzattı. Perize başını iki yana sallayarak içmek istemediğini ve sözlerini kesmeden dinlemesini istiyordu. Neylan ağız dolduran bir yudum alıp içti. Sandalyesinde geriye yaslandı. İki elini ensesinde kilitledi. Perize her hareketini göz kırpmadan seyretti. Ona zamanların ötesinde bir zamanın şuurunu yaşatacak kadar bağlıydım. Bir ilahi şuurun şefkatini dağıtan Musa gibi, İsa gibi, Muhammed gibi sevgimin şefaatini verdim. Daha fazla devam edemeyeceğini gördü. Anlattıkları Neylan'ın kendi hakkında bilmesini istediği bütün detayı verecek kadar zengindi. Bundan fazlası kendisini küçültecek hatıraların çirkinliğine dönüşebilirdi. Neylan'a baktı. Hiçbir kıpırdama yoktu. Sadece Perize'ye bakıyordu. Perize tereddüt geçirdi. Yoksa söylediklerinin Neylan üzerinde hiçbir etkisi olmamış mıydı? Bu etkiyi ölçebileceği tek bir gönül kantarı vardı. O kantara vurduğu hatıraların ıstıraplı topuzu mutlaka kafasına çarpacak ve geçmiş hatıralara dönmüş olmasının cezasıyla Perize'nin canını yakacaktı. Perize bu acıyı yüklendi. Sesindeki samimiyet kaybolmuş, yerine utançlı bir ıstırap almıştı. Koynuma geldiğinde sanki hiçbir şey olmamış gibi gözlerime bakar ve beni karısının tenine sinmiş terleyen şehvetiyle kucaklardı. Nasıl bir ıstırap içinde kıvrandığımı fark etmezdi. Kendi suçluluğunun da itiraf edilecek ayıpları olduğunu biliyordu. Bunu gizlemenin Neylan'a karşı göstermesi gereken dürüstlükle bağdaşmayacağını düşündü. İtirafını sürdürdü. Bütün bunlara rağmen yine de mutlu olurdum. Bana dokunduğunda hücrelerimin yanar dağları bir infilak çekirdeği gibi patlar ve tenimi zevkli bir dünyanın eşiğinden alıp doruğuna çıkarırdı. Birden hüzünlü sona geldiğini fark etti. Bu çöküşün cümlesi hiç değişmiyordu. Onu tekrarladı. Sonra o dorukta bir Zeus gibi oturur ve insafsızca ruhumu ezerdi. Neylan ensesindeki ellerini çözdü. Sandalyesinden öne doğru eğildi. Masadaki Perize'nin yarım kalmış kadehini eline aldı. Yarısını kendi boş kadehine aktardı. Sonra kadehi Perize'ye uzattı. İkisi de içtiler. Neylan artık hiçbir şey duymak istemiyordu. Perize de farkına varmıştı. Kadehi yerine koydu, ayağa kalktı. Bana Pan'ı anlattınız. Bana Mevlana'yı anlattınız. Birinin mitolojide, diğerinin tasavvufta ilahi şuurun dağları olduğunu söylediniz. Şimdi karşınızdayım. Yıllardır beklediğim şefaat yerine yeni bir tekamül dergahına sığınmış gibi gururluyum. Bu gurur eminim ki bana aradığım, özlediğim o sakin mutluluğu verecektir. Koşarak içeri girmek istedi. Neylan arkasından bağırdı. Nereye? Perize durdu. Söyleyeceğini tamamlayıp hızla eve girdi. Ne olur beni beyhude bir ömrün eşiğinde yıpratmayın. Karşısında Cavidan'ın yukarıdan bakan tavrı ve başını önüne eğmiş bir çocuk safiyetiyle Haldun'un hayali vardı. İkisini de gülerek seyretti ve sonra kaçınamadığı hüznün içine girdi. İmbik kirliyse suyu damıtmak neye yarar ki? Haldun gazeteye gitmekten vazgeçti ve doğru evine gitti. Cavidan içerideydi, sinirliydi. 3 gün bile dayanamıyorsun, hangi ete kavalansa iştahın kabarıyor. Haldun sert bir cevap vermek istiyordu. Karşısında Güzide'yi gördü. Kızı koşarak babasına sarılmış, yaşamındaki bütün sıkıntıları özetlemişti. Seni çok özlemiştim. Ben de. Uzun uzun öptü, geçip karşısına seyretti. Her şey senin için biliyor musun Güzide? Çok şeye senin için katlanıyorum. Ben şefkatli bir annenin çocuğuyum. Tattığım her şeyi senin de tatmanı istemiştim.